Ayrım 40.
Dimitri Sergeyiç ve Rahmetov haklıydılar. Dimitri Sergeyiç'in acımasızca yüreğime saldığı o korkunç acının şiddetinin daha da artması için Petersburg'dan ayrılmam gerekti. Ama şimdi o acımasızlığı için Dimitri Sergeyiç'e nasıl minnet doluyum? O ve Rahmetov yine haklıydılar. Aleksandr'ın beni geçirmek için gara gelmemesi, beni görmemesi gerekiyordu. Ama artık benim Moskova'ya kadar gitmeme gerek kalmamıştı. Petersburg'dan uzaklaşmam yeterliydi. Ben de trenden Novgorod'da inip orada kaldım. Birkaç gün sonra Aleksandr da yanıma geldi. Dimitri Sergeyiç'in ölüm ilmi haberini getirdi. Bir hafta sonra evlendik ve demiryolu yakınında bir ev tutup bir ay kadar Chudov'da oturduk. Aleksandr'ın haftada 3-4 kez hastanesine gidip gelmesi buradan daha kolaydı. Petersburg'a ise dün döndük. Mektubunuzu yanıtlamamın bunca uzun sürmesinin nedeni de bu. Maşa mektubunuzu kaldırıp bir kutuya koymuş ve unutup gitmiş. Siz de mektubunuza yanıtımın gecikmesini kim bilir nelere yormuşsunuzdur. Sizi candan kucaklıyorum sevgili dostum. Petersburg, 25 Ağustos 1856. Sizin Vera Kirsanova. Can dostum benim, ellerinden sıkarım. Yalnız gözünü seveyim, hiç değilse bana kompliman yapma. Yoksa yüreğimdekileri seller gibi boşandırır ve senin nasıl soylu, nasıl mert bir insan olduğuna ilişkin öyle övgüler yağdırmaya başlarım ki yüzünü buruşturursun. Çünkü bilirim seni bundan daha çok rahatsız eden bir şey olamaz. Bir de ne var biliyor musun? Birbirimize mektup diye böyle birkaç satır karalamamız senin de benim de epeyce dar kafalı insanlar olduğumuzu kanıtlamıyor mu? Bence bu böyle. Neden dersen birbirimizden çekinir gibi bir halimiz var. Hadi ben bağışlanabilirim ama sana ne oluyor Allah aşkına? Bir dahaki mektubumda hem seninle enine boyuna tartışacağım hem de sana buradan yığınla haber göndereceğim. Senin Aleksandr Kirsanov. 3. Bu mektuplar içtenlik dolu olmalarına karşın Vera Pavlovna'nın kendisinin de farkına vardığı gibi gerçekten biraz tek yanlıydılar. Her iki tarafta geçirdiği ağır sarsıntıyı önemsemez görünmeye çalışıyordu. Sizi gidi kurnaz yaratıklar sizi. Bunlardan ve bunlar gibi olanlardan bazen öyle şeyler duyuyorum ki inanmazsınız, katıla katıla gülüyorum. Hele şu birbirlerine verdikleri yürek parçalayıcı güvenceler yok mu? İnan bunun benim için hiç önemi yok, hiç etkilenmem. Hayır, asıl ben hiç etkilenmem, çok kolay katlanırım buna. Gülüyorum derken hiç kuşkusuz üçüncü bir kişiden duyduğumda gülüyorum bu dokunaklı güvencelere. Yoksa kendilerini dinlerken, tabii çok haklısınız, bunlar sizi hiç etkilemez, bunlar sizin için ne ki, der ve kendilerini onaylarım. Ne kadar da gülünç oluyorlar şu dürüst insanlar. Tanıdığım bütün dürüst insanlara gülerim ben, kendimi tutamaz ve gülerim. Gülünç demek bile az bunlara, resmen maskaralar. Şu mektupları alalım. Ben bu mektupların yazarları olan muhteremlerle düşüp kalktığım için onların acayipliklerine alışkınım. Ama kafası ve ruhu bizim gibi bozulmamış bir vatandaş, örneğin şu bizim basiretli okur, ne der bu mektuplara? Basiretli okur sonunda ağzını peçeteden kurtarıyor ve başını sallayarak vecizesini yumurtluyor. Kimse de ahlak kalmamış. Aslanım be, gördünüz mü lafı? Hadi canım, bize birkaç vecize daha yumurtlasana. Yazarın kendisi de ahlaksız. Bunca ahlaksızlığı onayladığına göre... Ah canım benim, çok güzel konuşuyorsun ama yanılıyorsun. Ben bu olup bitenlerde pek çok şeyi onaylamıyorum. Hatta sana gerçeği söylemem gerekirse onayladığım hiçbir şey yok bu işlerde. Bir kez her şey çok başarılı, aşırı coşkulu, heyecan dolu. Oysa hayat çok daha yalındır. O zaman sana onların ahlaksızlığı da az geliyor. Daha da fazla ahlaksızlık istiyorsun. Basiretli okurun gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Benim şahsımda insanlığın ne büyük bir ahlaksızlık bataklığında çırpınmakta olduğunu görüyor gibiydi. Basiretli okuru onaylıyor muyum yoksa onunla alay mı ediyorum belli olmayan bir sesle, evet daha da fazla ahlaksızlık istiyorum diyorum. Mektuplaşma 3-4 ay kadar sürdü. Kirsanovlar düzenli yazıyorlardı, mektup arkadaşları ise epeyce özensizdi bu konuda. Uzun aralıklarla bir iki satır bir şeyler yazıyordu. Derken tümden yazmaz oldu. Anlaşılan Vera Pavlovna'ya ve kocasına ilk uzun mektubunda yer verdiği Lopukhov'a ait düşünceleri aktarmaktı onun amacı. Bu görevi yerine getirdikten sonra mektuplaşmayı sürdürmeyi anlamsız bulmuştu. Yanıtsız kalan birkaç mektuptan sonra Kirsanovlar da bunu anladılar ve onlar da kestiler yazmayı. 4. Vera Pavlovna yumuşacık divanına uzanmış, kocasının hastaneden çıkıp öğle yemeğine gelmesini bekliyor. Bugün mutfağa girip yemeğe tatlı bir şeyler eklemeye pek zamanı olmadı. Hemen divanına uzanıp dinlenmek istedi. Çünkü bu sabah çok çalıştı, çok yoruldu. Aslında epeydir böyle bu durum ve epeyce de bu şekilde süreceğe benziyor. Çünkü Vera Pavlovna ikinci bir konfeksiyon atölyesi kuruyor, kentin öteki ucunda. Evet, Vera Pavlovna Lopuhova, Vasilyevski'de oturuyordu. Vera Pavlovna Kirsanova ise Sergiyevskaya Caddesi'nde oturuyor çünkü kocası için Viborg taraflarında bir ev daha iyidir. Mertsalova, Vasilyevski'deki ilk atölyeyi çok iyi yönetiyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Mertsalova atölyeyi, atölyede Mertsalova'yı çok iyi tanıyor artık. Vera Pavlovna Petersburg'a döndüğünde şunu gördü. Atölyesine uğraması artık pek gerekmiyordu. Gerekse bile arada bir ve kısa süreli olarak uğraması yetiyordu. Eğer Vera Pavlovna atölyeye her gün uğruyorsa bunun nedeni kendisinin yardımına gereksinim duyulması değil, atölyeye çok bağlı olması, onu orada candan karşılamaları. Ama belki de daha bir süre ziyaretleri tümden de yararsız olmayacak. Yani Mertsalova'nın arada bir şu ya da bu konuda ona akıl danışması gerekebilir. Ama yine de bu hem çok seyrek olacak hem de çok az zaman alacak bir şey. Zaten Mertsalova yakında öyle deneyimli olacak ki Vera Pavlovna'ya herhangi bir konuda danışmayı tümden gereksiz bulacak. Aslında Petersburg'a döndüğünden beri Vera Pavlovna, Vasilyevski'deki atölyede yardımı zorunlu bir insan olarak değil, çok sevilen bir konuk olarak karşılanıyor. Öyleyse zamanı nasıl değerlendirmeli? Bu da sorulur mu? Yeni bir atölye kurmalı. Oturduğu yeni semtte, kentin öteki ucunda. Ve işte Baseynaya ile Sergiyevskaya'yı birbirine bağlayan bir ara sokakta yeni bir atölye kuruluyor. Bu atölyenin kurulması için ilkinde olduğu kadar didinmek gerekmiyor. Atölyenin omurgasını oluşturan 5 terzi kız eski atölyeden geliyor. Onların yerlerini orada yenileri almıştır. Kadronun kalanı da ilk atölyede çalışan kızların çok iyi tanıdıkları kızlardan oluşturuluyor. Bu kadarı da işin yarısının başarılması demektir. Atölyenin amacını ve düzenini grubun her üyesi çok iyi biliyor. Yeni kızlar da işe başlar başlamaz ilk atölyenin binbir güçlükle elde ettiği düzeni arzu etmeye başlıyorlar. Bu işler böyledir işte. İkinci atölyenin kurulması ilkine göre 10 kat daha kolay, çabuk ve zahmetsiz oluyor. Ama yine de küçümsenecek bir iş değil bu. Vera Pavlovna bugün de dün olduğu gibi, önceki gün olduğu gibi, 2 aydır olduğu gibi çok yoruldu. Evet, 2 aydır yoruluyor. Oysa ikinci evliliğinin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçti. Ama doğal bu. Balayı var, kutlamalar var. O da uzun uzun kutladı evliliğini. Ama artık bunların hepsi bitti, o da kendini işlere verdi. Evet, bugün çok çalıştı, çok yoruldu Vera Pavlovna. Onun için şimdi yumuşacık divanına uzanmış, dinleniyor. Dinlenirken de aklından pek çok şey geçiriyor. Düşündüğü şeyler daha çok bugüne ilişkin, bugünü öylesine güzel, öylesine dolu dolu ki. Evet, hayat dolu Vera Pavlovna'nın bugünü. Bu yüzden de anılara pek yer kalmıyor. Anılar için daha çok zamanı var. 10 yıl, 20 yıl bile değil, çok daha sonra söz konusu olacak anılar. Şimdi anıların zamanı değil, daha çok uzun bir sürede anıların zamanı olmayacak. Ama yine de çok seyrek olmakla birlikte anıların bugün de boy gösterdikleri olmuyor değil. Örneğin demin bu çok seyrek anılar içinde kendisini en sık yoklayan anıyla meşgul değil miydi kafası? 5. Bir tanem ben de seninle geliyorum. Eşyaların yanında değil ki. Bir tanem madem bugün beni yanında götürmek istemiyorsun öyleyse yarın arkandan geleceğim. Dur düşün biraz, mektubumu bekle, yarın alacaksın mektubumu. Moskova garından Maşa ile birlikte eve dönerken bütün o uzun yol boyunca neler duymuş neler düşünmüştü. Uğradığı sarsıntı öylesine büyüktü ki buna yanıt verebilmesi olanaksızdı. İşler nasıl da hızlı ve nasıl da köklü bir değişikliğe uğramıştı. Kocasına bir mektup yazıp elini yakan bir şeymiş gibi odasına fırlatmasının üzerinden daha 24 saat bile geçmemişti ama işte o buralardan gidiyordu. Ne kadar çabuk, ne kadar birdenbire oluvermişti her şey. Gece saat 2'de aklının köşesinden bile geçmezdi bütün bunlar. O ise kendisinin perişan olduğu o sabah bir şey söylememiş, ancak o gece konuklar dağıldıktan sonra saat sabahın 3'üne yaklaştığı için kendisinin uykuya yenilmek üzere olduğu bir sırada odasına girerek asıl söylemek istediği şeylerin ön sözü niteliğinde çok kısa, anlamı belirsiz bir şeyler söylemişti. Benim ihtiyarları ne zamandır görmedim. Kendilerini bir ziyaret etsem çok sevinirlerdi. Hepsi bu. Bunları söylemiş ve çıkıp gitmişti. Kendisi de yatağından kalkmayacağı konusunda ona söz vermiş olmasına karşın arkasından fırlamıştı. Hani nereye gitmiş? Maşa, gördün mü kendisini? Nereye gitti? Maşa az önce dağılan konuklardan kalan çay takımlarını topluyordu. Dimitri Sergeyiç gitti. Çıkarken biraz dolaşacağım dedi. Ne yapsın, çaresiz yatağına dönüp uyumuştu. Şaşılacak şey, nasıl uyuyabilmişti o gece? Gece mi, ne gecesi? Ortalık ağarmak üzereydi ve o her şeyin o sabah olup biteceğini nereden bilebilirdi? Ne demişti kendisi? Her şeyi uzun uzun konuşacak zamanımız olacak. Oysa sabah uyanır uyanmaz istasyona hareket etmeleri gerekmişti. Sanki kendisiyle ilgili değildi bütün bunlar. Birisi hızlı hızlı bir öykü anlatıyor ve o bu öyküyü yaşıyordu. Ancak istasyondan eve döndüğünde kendine gelebilmiş ve düşünmüş, düşünmüştü. Bundan sonra ne olacaktı, ne yapacaktı? Ne mi yapacaktı? Tabii ki Riyazan'a gidecekti. Bundan başka bir şey yapabilmesi olanaksızdı. Ama ya şu sözünü ettiği mektup? Yok canım, kararını etkileyecek ne olabilirdi ki bu mektupta? Neler olacağını ezbere biliyordu o. Ama yine de kararını mektup eline geçinceye dek ertelese daha doğru olmaz mıydı? Canım, kararı ertelemeyi gerektirecek bir şey var mı ortada? Gidecektir Riyazan'a. Evet, gidecekti. Kaç saat düşünmüştü bu konuyu? Bir saat mi, iki saat mi, yoksa 3 hatta 4 saat mi? Ama zavallı Maşacık açlıktan perişan olmuştu ve kendisini 3. kezdir yemeğe çağırıyordu. Daha doğrusu bu kez çağırmıyordu da basbayağı emrediyordu. Şu işe bak, dalgınlık değilse ne denir buna? Zavallı Maşa benim yüzümden aç kaldı. Maşa, beni ne diye beklediniz? Siz yeseydiniz yemeğinizi. Hiç olur mu Vera Pavlovna? Ve yine bir saat, iki saat aynı şeylerin düşünülmesi. Gidiyorum. Evet, yarın gidiyorum. Yalnız mektubu bekleyeceğim çünkü beklememi rica etti. Ama mektupta ne yazarsa yazsın, zaten ben ne yazacağını biliyorum. Evet, mektupta ne yazarsa yazsın ben yine de gideceğim. Bir saat, iki saat daha düşünülüyor bunlar. Bir saat, evet, ama ikinci saatte de bunlar mı düşünülüyor? Hayır. Ya da evet, belki bunlar düşünülüyor ama ayrıca 4 küçük sözcük daha giriyor düşüncelerinin içine. Ama o bunu istemiyor. Ve artık sürekli düşünülen şey bu 4 sözcük oluyor. Güneş batıyor ama bu 4 sözcüğün düşünülmesi bitmiyor. Ve tam yakasını bir türlü bırakmayan Maşa'nın içeri girip de hiç değilse bir bardak çay içmesini söylediği anda, evet, tam bu anda bu 4 sözcükten 5 yeni sözcük doğuyor. Bunu ben de hiç istemiyorum. Hay ayağına sağlık Maşa. Ne iyi ettin de içeri girdin. Senin içeri girmenle bu 5 yeni sözcük bir anda havaya uçup gitti. Ama iyi yürekli Maşa bile bu 5 sözcüğü büsbütün uzaklaştıramıyor. Önce açıkça görünmeye cesaret edemiyor sözcükler. Kendi yerlerine teksiplerini gönderiyorlar. Ama ben gitmeliyim. Kendilerini gizlemek için gönderiyorlar teksiplerini. Nitekim bir anda kendilerini doğuran 4 küçük sözcük çıkıveriyor ortaya. Ama o bunu istemiyor. Ve bir saniye geçmeden de kendileri çıkıyorlar ortaya. Bunu ben de hiç istemiyorum. Yarım saat kadar düşünülüyor bu. Yarım saat sonra ise bu 4 kısa sözcük, bu 5 kısa sözcük, daha önce söylenen sözcükleri de diledikleri gibi değiştirmeye başlıyorlar. Ve gideceğim gibi çok önemli bir sözcükten, ona çok benzeyen ama ondan biraz uzun olan gidecek miyim gibi bir sözcük yapıyorlar. Sözcüklerin nasıl uzaltılıp çoğaltıldıklarını ve birbirlerine dönüştürüldüklerini gördünüz mü? Derken yeniden Maşa'nın bir şeyler söylemekte olduğu görülüyor. Kendisine tam 1 ruble verdim Vera Pavlovna, çünkü zarfın üzerinde de eğer saat 9'dan önce getirirse 1 ruble, daha sonra getirirse 0,5 ruble bahşiş verin diye yazıyor. Bunu kondüktör getirdi Vera Pavlovna, akşam treniyle gelmiş. Kendisine söz verdiğim gibi mektubu size bir an önce ulaştırabilmek için araba tuttum diyor. Ondan bu mektup. Evet, ondan. Ama o biliyor neler yazdığını mektupta. Arkamdan gelmeye kalkma. Hayır, dinlemeyecekti bu sözü, gidecekti. Kesinlikle gidecekti. Ama galiba mektupta yazan bu değil, farklı. Öyle şeyler yazmış ki kesinlikle dinlemek zorunda Vera Pavlovna. Ben Ryazan'a gidiyorum. Ama yolda fabrikanın işlerini halletmek için çeşitli yerlere uğrayacağım. Moskova'da bir hafta kadar kalmamı gerektiren işlerim var. Ryazan'a gidene dek Moskova'dan önce 2, Moskova'dan sonra 3 kente daha uğramam gerek. Bu kentlere ne zaman ulaşırım, her birinde ne kadar kalırım hiç belli olmaz. Bütün bunlara ek olarak fabrikanın çeşitli yerlerdeki temsilcilerinden de para toplamam gerek. Canım dostum benim. Evet, aynen böyle yazılıydı. Canım dostum benim. Bana eskisi kadar yakın olduğunu, bana karşı hiçbir kırgınlığı, dargınlığı olmadığını anlatmak istiyordu. Nasıl da öpmüştüm mektupta bu iki sözcüğü. Canım dostum benim, biliyorsun iş para tahsiline geldi mi hep bir takım zorluklar çıkar. 2 saatte bitireceğini sandığın bir iş için bazen birkaç gün beklemen gerekebilir. Bu bakımdan Ryazan'a ne zaman varırım, bunu kesin bir tarih vererek söyleyebilmem olanaksız. Ancak yollarda epey zaman yitireceğimi kesinlikle söyleyebilirim. Evet, neredeyse son sözcüğüne dek hatırlıyor Vera Pavlovna bu mektubu. Peki neydi bu mektup? Ne olacak? Onun yanında olmak, ona yakın olmak olanağının elinden alınmasıydı. Peki şimdi ne yapmalıydı? Bu da bir yana, daha önce ağzından çıkan ona gitmeliyim sözcükleri nasıl olmuştu da, hayır onunla görüşmemeliyime dönüşmüştü. Üstelik görüşmemek istediği o, daha önce düşündüğü kimse de değildi. Bu sözcükler sürekli olarak daha önce söylenmiş, düşünülmüş sözcükleri değiştiriyordu. Böylece 1 saat düşünülüyor, 2 saat düşünülüyor, onunla görüşmemeliyim. İyi ama daha demin bu sözcükler onunla görüşmek istiyor muyum? Hayır, biçiminde değiller miydi? Bu kadar çabuk nasıl değişebilirlerdi? İşte şimdi de uykudan içi geçmek üzereydi artık. Onunla görüşecek miyim biçimini aldılar. İyi ama demin bu sorunun hayır diye bir yanıtı vardı. Şimdi nerede? Evet, nereye gitti yanıt? Ne zaman kayboluverdi? Peki aynı sözcüklerin şu biçimi almasına ne buyurulur? Onunla görüşmeyecek miyim? Şafağın sökmesine yakın uykuya dalarken kafasında uçuşan sözcükler bunlardı. Onunla gerçekten görüşmeyecek miyim? Sabah geç vakit uyandığında söylenen onca sözcük gitmiş, ortada birbiriyle kıyasıya çarpışan 2 sözcük kalmıştır. Görüşmeyeceğim ve görüşeceğim. Bütün sabah her şeyin unutulduğu bu savaşla geçiyor. İkincisinden biraz daha uzun olan ilk sözcük, bu küçük sözcüğü tutuyor, bırakmak istemiyor. Görüşmeyeceğim. Küçük sözcükse kaçıyor, uzaklaşıyor, yakalanmıyor. Görüşeceğim. Büyük sözcüğün küçük olanı yanında tutma savaşı mı, içinde her şey unutuluyor. Bir başka küçük sözcüğü yardımına çağıran büyük sözcük, küçük sözcüğü yanında tutmayı başarıyor. Hayır, görüşmeyeceğim. Hayır, görüşmeyeceğim. Evet, şimdi yanına yardımcı da alan bu büyük sözcük, küçük sözcüğü sımsıkı tutuyor. Küçük sözcük, büyük sözcükle yardımcısı arasına sıkışıyor, bir yere kaçamıyor. Hayır, görüşmeyeceğim. Hayır, görüşmeyeceğim. Hayır, görüşmeyeceğim. Yalnız bir dakika. Vera Pavlovna'ya da ne oluyor? Şapkasını başına geçirmiş, içgüdüyle aynaya bir göz atıyor. Saçlarım düzgün mü? Evet, düzgün. Demin küçük sözcüğü aralarına alıp sıkıştıran sözcükler nerede peki? Bir tek bu küçük sözcük kalmış geriye. Bir de ona eklenen 2 yeni sözcük. Artık dönemem. Artık dönemem, artık dönemem. Maşa, bugün beni yemeğe beklemeyin, dışarıda yiyeceğim yemeğimi. Aleksandr Matveyevich henüz hastaneden dönmediler. Ne kadar sakin Stepan bunları söylerken. Ama neden sakin olmasın? Heyecan nedir bilmeyen ağır kanlı bir insandır o. Hem Vera Pavlovna'nın buraya gelmesinde de onca şaşılacak bir şey yoktur. Bu yakınlara kadar sık sık uğrardı buraya. Kendisini bulamayacağımı biliyordum. Oturup bekleyeceğim. Burada olduğumu söylemeyin kendisine. Eline bir dergi alıyor. Şaşılacak şey, okuyabiliyor. Evet, okuyabiliyor dergiyi. Değil mi ki artık dönemem, değil mi ki artık karar verildi? Kendisini çok sakin hissediyor. Kuşkusuz dergiyi pek okuyamadı, hatta hiç okuyamadı. Bunun yerine odayı gözden geçirmeye, ev sahibiymiş gibi toplamaya başladı. Aslında galiba pek az toplayabildi, hatta hiç toplayamadı. Ama olsun, değil mi ki artık çok sakindi. İstese dergi de okuyabilirdi, odayı da toplayabilirdi. Sigara tablası boşaltılmamış, masanın çuha örtüsü de biraz eğri duruyor, düzeltmek gerek. Şu sandalyenin burada işi ne, yerine kaldırmalı. Oturuyor ve düşünüyor. Artık dönemem, seçme hakkım yok. Yeni bir hayat başlıyor. Bir saat düşünüyor, iki saat düşünüyor. Yeni bir hayat başlıyor. Kim bilir nasıl şaşıracak, nasıl mutlu olacak. Yeni bir hayat başlıyor. Ne kadar mutluyuz. Zil. Yüzü hafifçe kızarıyor. Gülümsüyor. Ayak sesleri. Kapı açılıyor. Vera Pavlovna. Şaşkınlıktan olduğu yerde duralıyor. Kapının tokmağını tutuyor. Ama o yerinden fırlayıp koşuyor, kucaklıyor onu.